Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştırıyoruz. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Genci'yi, Şeyh Şahabettin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde yine İran'ın kameri 5. yüzyılın ünlü şairi Hekim Nasır Hüsrev Kubadiyani'nin yaşamı ve eserlerini irdelemeye devam edeceğiz. Geçen bölümlerde Nasır Hüsrev'in gençlik çağında divan hizmetlerine girdiğini ve sarayda hizmet verdiğini ve 43 yaşına geldiğinde gördüğü bir rüya ile büyük bir değişim yaşadığını ve hac ziyaretine gittiğini ve vatanından 7 yıl uzak kaldıktan sonra döndüğünü ve muttaki bir insan olarak ibadete ve hikmet alanında çalışmaya başladığını ve saray hizmetlerinden çekildiğini anlattık. Yine dedik ki Nasır Hüsrev İsmailiye tarikatına yöneldiği için birçok düşman ve muhalif kazandı ve bu yüzden yaşam şartları zorlaştı ve Nasır Hüsrev daha huzurlu ve her türlü kin ve düşmanlıktan uzak bir yaşam sürdürmek için Bedeşan'ın Yemgan yöresine yerleşti. Nasır Hüsrev 15 yıl bu dağlık yörede kaldı ve birçok eserini burada kaleme aldı. Nasır Hüsrev'in en değerli eserlerinden biri ise Seyahatnamesi'ydi.
Nasır Hüsrev'in Seyahatnamesi, Kameri 5. yüzyılın en önemli eserlerinden biridir. Çünkü yazar bu çağda yaşamış ve birçok olaya bizzat şahit olmuştur. Buna karşın unutmamak gerekir ki Nasır Hüsrev gibi gerçekleri beyan eden biri için o dönemin sosyal şartları pek de elverişli değildi. Bu yüzden yazar o dönemde yaşanan olayları, Selçuklu Türklerin iktidarının kötü sosyal şartlarını eserinde rahatça yazamazdı. Bu yüzden Seyahatname adlı eser de sadece bu konuya kısa işaretlere rastlıyoruz. Öyle ki hatta bu işaretlerde bile Nasır Hüsrev meselenin üzerinden hemen geçmeye çalıştığı gözleniyor. Eğer yazar Merv kentine vardıktan sonra hemen bu kenti anlatmayı kısa kesiyorsa, bunun sebebi de yazarın gördüğü sosyal durumu anlatmamak istemesindendir. Fakat Deylemistan diyarına geldiğinde bu yörenin Alevi hükümdarını bol bol anlatıyor ki bu da yazarın Alevilerin iktidarına olan eylemini gösteriyor. Benzer işaretleri Mısır ve Kahire'yi anlatırken de görmek mümkün ki bu da yazarın bazı hedeflerini yansıtıyor ve yazar tarafından çok ince bir şekilde beyan ediliyor.
Seyahatname adlı eserin coğrafya bilimi açısından değerine gelince Nasır Hüsrev'in bizzat ziyaret ettiği kentlere ve mekanları anlatım biçimi o dönemden geriye kalan diğer eserlerle kıyasla eseri emsalsiz hale getirdiği gözleniyor. Yazar bundan 1000 yıl önce inşa edilen kentleri ve gördüğü eserleri bugün bu kentlerin ve mekanların en mükemmel örneğini inşa etmek mümkün olacak biçimde güzel ve detaylı anlatıyor. Eserde Kahire, Lehsa, Zemzem, Merve, Safa, Mekke ve Beytülmukaddes gibi mekanlar bu şekilde yer alıyor. Nasır Hüsrev hangi kente veya yüreğe varırsa varsın, ilkin o mekanın coğrafi şartlarını anlatıyor ve örneğin yörenin iklimini, dağlarını, çöllerini, ırmaklarını, çeşmelerini ve diğer coğrafi özelliklerinden söz ediyor. Yazar daha sonra kentlerin ve köylerin arasındaki mesafeleri açıklıyor ve ardından kaleleri, hisarları ve kapıları anlatıyor. Yazar ayrıca camileri, büyük insanların mezarları, çarşıları ve kutsal mekanları da beyan ediyor. Yazar her yörenin imarı, toprağının verimliliği veya yörenin kıtlığı gibi durumlara da temas ederek tarımla ilgili bilgi veriyor ve varsa deprem gibi yaşanan doğal hadiseleri anlatıyor.
Nasır Hüsrev'in Seyahatnamesi aslında yazarın 437 yılında Merv kentinden başlayan ve Gameri 444 yılında Belh diyarına dönerek son bulan 7 yıllık seyahatinin raporudur. 3000 fersahlık bu ziyaret Nasır Hüsrev için fikri gelişmesini ve bizim için kaleme aldığı değerli seyahatnamesini kazandırdı. Yazarın yazdıkları gayet net ve açık ve her türlü abartmadan uzaktır ve seyahatinden döndükten sonra gözlemlerini en iyi şekilde düzenleyerek bir kitap haline getirmiştir. Bu seyahatnameyi okuyanlar, Gameri 5. yüzyılın başındaki İslam dünyası ve o çağda yaşayan çeşitli milletlerin kültürü, gelenek ve görenekleri ve İslami kentlerin gelişmesiyle tanışabilir. Nasır Hüsrev'in ziyaret ettiği yörelerin bir bölümü Selçuklu İmparatorluğu ve bazı bölümleri de yerel yönetimlerce yönetiliyordu. Mısır ve Hicaz topraklarında ise Fatımi halifeler hüküm sürüyordu. Yazar her yörenin imarı veya yıkımları hakkında aynı şekilde söz ediyor ve nerede huzur ve güven varsa takdir ederken Fars diyarında yolların güvensizliğinden ve Arapların Mekke ile Medine arasındaki yollarda eşkıyalığından şikayet ediyor.
Nasır Hüsrev gördüklerini ve duyduklarını en iyi biçimde ifade ediyor ve anlatımı adeta sözcük renkleriyle boyanmış tablolara andırıyor. Yazarın yazdığı seyahatnamenin her bölümü belli bir coğrafi mekanla ilgilidir ve her bölüm adeta usta bir fotoğrafçının çektiği fotoğrafı andırır. Örneğin yazar İsfahan kentini şöyle anlatıyor. İsfahan bir ovaya uzanmış bir kenttir. Hoş bir iklimi vardır ve her yerde birkaç metre kazınca çok serin ve güzel su çıkar. Kentin sağlam duvarı ve kapıları ve kuleleri ve kongreleri vardır. Kentte akan su nehirleri, güzel ve yüksek binalar vardır. Kentin ortasında büyük ve güzel Cuma Camii bulunmaktadır. Kentin hisarının 3,5 fersah olduğu söyleniyor ve kentin içi her tarafı imarlıdır. Öyle ki hiçbir yıkıntı görmedim ve birçok çarşısı vardır ve kuyumculara ait olan bir çarşı gördüm. İçinde 200 kadar kuyumcu vardı. Her çarşının kendine ait kapısı vardır, tüm mahallelerin, sokakların da sağlam kapıları vardır ve kervansarayları çok temizdir. Kutiraz adında bir sokak vardı. Bu sokakta 50 kadar güzel kervansaray vardı ve her birinin birçok odası ve hücresi vardı. Benim birlikte yolculuk ettiğim kervanın bu kente geldiğimizde 4 ton kadar yükü vardı ama kimseyi rahatsız etmeden yerleşti ve yer sıkıntısı asla çekilmedi. Nasır Hüsrev'in yazılarından o dönemde İslam beldelerinin tarım durumu, ürünlerin çeşitleri, sulama sistemleri, sanayi, bilim adamları ve alimleri, binaları, kentin yönetim biçimi, ticari ilişkileri, halkın inançları, önemli tarihi olayları gibi birçok şeyini öğrenmek mümkün.
Nasır Hüsrev'in seyahatnamesinden Kameri 5. yüzyılda birçok İslam beldesinin durumu hakkında çok değerli bilgileri elde edebiliriz. Örneğin Nasır Hüsrev Basra diyarında serrafların çalışması ve günümüzde bankacılık dediğimiz çalışma yöntemleri hakkında şöyle diyor. Ve buranın çarşısına gelince birinde bir şey olunca onu serrafa verir ve serraftan bir el yazısı alır ve istediği şeyi satın alır ve bedelini serrafa havale eder ve bu kentte bulunduğu müddetçe serrafın el yazısından başka bir şey ödemez.
Nasır Hüsrev seyahatnamesinde yer yer ve çeşitli kentlerde su depoları ve çeşmeleri, kuyuları ve kuyudan su çeken çarkları ile karşılaşır ve Mısır'da gördüklerini şöyle anlatıyor. Uzaktan Mısır diyarına baktıklarında bir dağ gibi görürler ve birbirinin üzerinde 14 kat evler vardır ve 7 katlı evler. Duyduğuma göre adamın biri evin 7. katının çatısında bir bahçe yapmış ve bir danayı oraya götürmüş, büyütmüş ve burada bu ineğin çevirdiği bir çark yapmış ve kuyudan su çekermiş ve çatıda narenç ve turunç ve muz vesaire meyve ağaçları yetiştirmiş ve hepsi meyve vermiş ve her türlü çiçek de yetiştirmiş.
Nasır Hüsrev'in seyahatnamesinde el yazması iki nüsha geride kalmıştır ki iki nüsha günümüzde Fransa'da bulunuyor. Bu eseri ilk kez Fransız şarkiyatçı Schiffer, Kameri 1298 yılında Fransızcaya çevirdi ve yayınladı. Ardından eser Hindistan'ın Mumbai kentinde basıldı. Üçüncü kez eser Tahran'da ve Nasır Hüsrev'in Şiir Divanı ile beraber Kameri 1312 yılında basıldı ve aynı yıl eser bir kez daha basılarak piyasaya sürüldü. Eser daha sonra birçok kez basılarak piyasaya sürüldü ancak en bilinen örneği Hicri Şemsi 1335 yılında Doktor Muhammed Debir Siyagi tarafından yayınlandı.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailer başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, Sevgiler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Erdebil Eyaleti'nin doğa terapi turizmi alanındaki imkanları ve kapasitelerinden konuşmak istiyoruz.
Erdebil'deki ilçelerden biri de Nir ilçesidir. Nir şehri ise arkeolojik, tarihi, sıcak ve soğuk su kaynakları ve genel olarak iklimi ve doğal manzaraları ile Sebelan'ın yemyeşil eteğinde bir pırlanta gibi parlamaktadır. Her yıl ise birçok turist bu bölgeye akın etmektedir.
Nir şehrinin önemli tarihi eserlerinden biri Nir Çayı adı ile bilinen Ağlayan Nehri üzerindeki Kırmızı Köprü'dür. Şah Abbasi Hanı veya Taş Kervansarayı, Koraim Türbesi, Ebazar Kaya yerleşim yeri, antik çağ dikilen taşları, Kaleyeri Tepesi, Gülistan Yeraltı Sığınağı ve Kalesi, Boynu Yoğun Kalesi ve Havuzu bu şehrin diğer cazip noktalarından sayılır.
Erdebil şehrine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Nir kenti birçok pınara sahiptir. Bunların en ünlüsü ise Bulağlar bölgesi ve pınarıdır. Bu pınar balıkların bile yetiştirildiği doyurucu bir suya sahiptir. Şehrin diğer cazip noktalarından biri de tedavi amaçlı kullanılan kaplıca ve ılıcılardır. Bu kaplıcaların bazılarının suyunun sıcaklığı 56 derece kadardır ve cilt hastalıkları için iyidir. Bu şehirde Bulağlar kenti serin ve iç açıcı havasıyla turizm alanında büyük bir potansiyele sahiptir.
Nir şehrinde bulunan bir başka tanınan turistik alan Sebelan Turistik Bölgesi'dir. Bu eğlence bölgesi ve alanı Kamışotu, Daşaltı, Kaynarca ve Borçlu Kaplıcaları ile turistlerin ilgi odağına yer almıştır. Borçlu kaynağının suyunun sıcaklığı 53 dereceye varmakta ve kas, eklem ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Sebelan Turistik Bölgesi 110 hektarlık alanına paralel olarak 3 ve 4 yıldızlı otelleri, apart otelleri, restoran ve lokantaları, AVM'leri, üstü açık havuzları, çamur tedavi merkezleri ve park alanları ile turistlere hizmet sunmaktadır.
Nir ilçesinde bulunan bir başka cazip noktada tarihi kaya yerleşim alanı olan Ebazer Köyü'dür. Bu köyün evleri kaya içinde oyularak yapılmıştır. Ancak uzak mesafeden görülmeyen bu köy tamamen gizli bir köy olarak tanımlanabilir. Bu bölgede 13 kadar kaya köyü bulunmaktadır. Bunların her biri ise farklı kısımlardan oluşmaktadır. Evlerin içine ışığın yönlendirilmesi için delikler kazılmıştır. Bu bölgede bulunan tarihi eşyalar İslam öncesi döneme aittir.
Demin de işaret ettiğimiz gibi Nir bölgesi birçok pınara da sahiptir. Bu pınarlardan biri de aslında ılıca olan Boşlu ya da Borçlu ılıcasıdır. Nir'in 4 kilometre uzaklığında bulunan Boşlu köyünün 500 metre uzaklığında yer alan bu ılıca daimi ve yukarıdan aşağıya doğru akmaktadır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı 50 derece kadar olup temiz, kokusuz ancak kekremsi ve sert tadı vardır. Boşlu kaynağı suyu yüksek sıcaklığı yüzünden cilt, romatizmal ve sinir hastalıklarına iyi gelmektedir.
Nir Serap Karayolu'nun 7. kilometresinde
Porçulu bölgesindeki Kaynarca Ilıcası'nın 100 metre solunda Deltalı diye bir su kaynağı vardır. Bu çerçevede bölgeye gelen turistler Kaynarca Ilıcası'na ilaveten Daşaltı suyundan da yararlanabilirler. Bu ilıcada duş salonu, soyunma odası, lavabolar, plaj, voleybolu ve futbolu sahası ve de güneş banyosu alan bulunmaktadır. Tabi burada kantin ve mağazada da binanın dışına bulunmaktadır. Binanın arkasında akan sular ve dağlık alan ise turistleri özellikle de sıcak mevsimlerde buraya çekmektedir.
Nir şehrine 6 kilometre uzaklıkta Erdebil-Serap eski karayolu yakınında bulunan İlancık köyünde ise İlancık ismiyle de bilinen İsti su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın deniz seviyesinden yüksekliği 1770 metre kadar olup debisi de saniyede 5.1 litre kadardır. Suyun akışı daimi ve aşağıdan yukarıyadır. Suyun sıcaklığı yaklaşık 42 derece kadar olup temiz, şeffaf, tatsız ve kokusuzdur. Önemli katyonları ve anyonları arasında sodyum, kalsiyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Hali hazırda köy ahalisi eklem, sindirim ve sinirsel sorunlarını çözmek için bu kaynağın suyundan yıkanır.
Nil şehrine 5 kilometre uzaklıkta ise Karaşiran köyünde başka bir ılıca bulunmaktadır. Karaşiran veya hamam kaynağı olarak da bilinen bu ılıcanın debisi az ve yaklaşık saniyede 1,5 litre kadardır ve daimi olarak akmaktadır. Suyu bulanık, azıcık tuzlu, renksiz ve kokuludur. Anyonları ve katyonları arasında sodyum, kalsiyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Böylece bu kaynak klor, bikarbonat ve sodyumlu sular kategorisine girmektedir. Köyün ahalisi bu kaynağın suyunu yıkanmak ve romatizmal, eklemsel ve ciltsel hastalıklarını gidermek için kullanırlar.
Nir şehrinin 4 kilometre uzağında bulunan bir başka ılıca da Kaynarca Ilıcası'dır. Bu kaynak, Boşlu Kaynağı'nın yukarısında yeni yapılan Erdebil-Serap Karayolu'nda bulunmaktadır. Bu kaynak dağın eteğinde yer alıp saniyede 4 litre kadar debiye sahiptir. Suyun akışı daimidir, sıcaklığı ise yaklaşık 65 derece kadar olup renksiz, tuzlu ve kekremsidir. Katyonları ve anyonları arasında kalsiyum, sodyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Bundan dolayı bu su romatizmal ve ayak hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca cilt ve kadın hastalıklarına da iyi geldiği söylenmektedir.
Nir şehrine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka su kaynağı da Dipgil veya Dipsizgil kaynağıdır. Bu kaynak İsti su kaynağı yakınında Sakızçı köyüne 1 kilometre uzaklıktadır. Kaynağın gözündeki su yaklaşık 30 derece sıcaklığında ve görünüşü de şeffaf, renksiz ve kokusuz, biraz da tuzludur. Bu kaynağın suyu da eklem, sindirim sistemi, metabolizma ve sinirsel sorunlara iyi gelmektedir.
Yeah. Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü, gastronomi turizmi.
Muhterem dinleyiciler, mutfak kültürü, gastronomi, turizm adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli etnik grupların yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştıracağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Sohbetimiz boyunca bizlere eşlik ederek en ilginç turizm dallarından biri olan mutfak kültürü, gastronomi turizmi ile daha yakından tanıştıracağız ve sürdürülebilir gelişmedeki rolünden de söz edeceğiz.
Mutfak kültürü her ülkenin yemek gelenekleri olarak sadece bir tabak yemek öğünüyle sınırlı olmayan, her ülkenin tarih, eski hikayeler, müzik, kitabe ve yazıtlar, giyim, gelenek ve dinlerinin yanında kültürel mirası olarak o topraklarda yaşayanların kültür ve tarihinin belirtilerindendir. Tarihi İran toprakları birçok etnik grubun ev sahibi olmasıyla birlikte birçok etnik, kültürel ve dini çeşitliliğe sahiptir. Bu da İran halkının rengarenk yemek gelenekleri olmasını sağlamıştır. Tabii ki bu olayda iklim çeşitliliği ve farklı yaşam mekanları da bu çeşitlilikte büyük etkisi olmuştur. İran halkının kuzeyden güneye, doğudan batıya yemek zevkleri çok farklıdır. Örneğin deniz kenarında yaşayanların mutfak kültüründe daha çok deniz ürünlerinden yapılan leziz yemekler sofraları süslerken, tarımcılık ve besicilikle uğraşanların yemek öğünleri ise daha çok sebzevat ve hayvansal ürünlerle zenginleşiyor. Aslında insanların yaşadıkları bölgenin iklimi ve yaşam tarzları her bölgenin yemek ve mutfak kültüründe önemli etkinliği olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu yüzden de İran'ın eski tarihi, etnik, kültür ve iklim çeşitliliği İran'ın yöresel yemekler başta olmak üzere geniş bir yemek çeşitliliği yelpazesine sahip olmasına neden olmuştur. İranlıların damak zevki 2500 geleneksel ve yöresel yemekle aşinadır. Üstelik çeşitli İranlı yemekler ve tatlılara ilaveten 109 içecekte rengarenk sofralara zenginlik katıyor. Bu yüzden de İran'daki mutfak kültürü bu tarihi toprakların dünyada en zengin yemek sofralarına sahip olmasına sebep olmuştur.
Tabii ki çeşitli yemeklerdeki farklılık İran yemeklerinin pişirme yöntemlerinin de farklı olmasına sebep olmuştur. İran yemeklerinin pişirilme tarzının Çin ve Roma yemek pişirme tarzından sonra dünyada tanınan üçüncü pişirme tarzıdır. Günümüzde insanların makinelaşmış yaşam tarzları daha çok hazır yemekler veya başka adıyla fast foodlara yönelmesine sebep olmuş olabilir. Fakat İran'da hala geleneksel yöntemlerle yemek pişirme tarzı kendi özel yerini koruyor ve mutfaklarda pişirilen yemek kokuları İran'da horişt olarak bilinen çoğu pilav yanında yenilen sulu yemeklerin kıvama gelinceye kadar kaynaması veya demlenmeye bırakılmış nefis pilavın kokusu evlerden eksik olmuyor.
İran'da yemek pişirme sanatı tıpkı İran halısı gibi kendine has bir asalete sahiptir. Bu leziz sanat asırlar boyunca kent ve köy halkının mutfaklarında yetişerek günümüze dek ulaşmıştır. Her ülkenin yemek de mutfak kültürünün ve ülkenin de uygarlığı, kültürel mazisi ve tarihinden belirtiler taşıdığı da söylenmelidir. Tarih boyunca en büyük uygarlıklar geniş ve doğru yemek kültürleri olanlar olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle onlar gıda maddelerini sadece açlıklarını gidermek ve enerji sağlamak için değil, çeşitli yemeklerin farklı yönlerini de dikkate aldıkları da söylenebilir.
İran uygarlığı izleri tüm dünya tarihinde açıkça görülen eski medeniyetlerden biridir. Eğer İran mutfak ve sofra kültürüne bakılacak olursa, İranlılar nezdinde gıdanın büyük önemi olduğu, İranlı ailelerin birçoğunda bazı yemek gelenekleri ve kültürünün hakim olduğu anlaşılır. İran mutfağı ve sofra kültüründen konuşulunca aslında yemek çeşitliliğine ilaveten bir takım özel yemek gelenekleri ve kültüründen söz ediliyor. Tüm bunlar ise İran halkının kuşaktan kuşağa günümüze ulaşan tarihi, kültürel ve dini mirasıdır. Bu yemek geleneklerinden bazıları birlikte oturma kültürü, yaşlılara saygı duyma, sofrayı kurma, yemeğin helal ve haramına dikkat etme ve uygun yemek çeşitliliğine değinebiliriz.
Yemek yemek, bireysel ihtiyaç olmasına ilaveten sosyal bir konudur. Ve temel olarak da insanlar kendilerini daha iyi hissetmek için birlikte yemek yemeyi severler. İranlı aileler yemek yerken bir arada toplanır ve bir sofra etrafında bir araya gelir. Yani ailenin bir bireyi tek başına ve yalnız yemek yemesi söz konusu değildir. Ne mutlu ki bu gelenek günümüze dek birçok ailede halen uygulanıyor. İranlı sofranın bir diğer geleneği ise misafirperverliktir. Yani misafirperverlik, dost ve akrabalara saygı göstermek için onları sofraya davet etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmektir. İranlılar çeşitli bahane ve münasebetlerle eş dostları ile bir arada olmak için onları misafirliğe çağırır. Böylece bir arada olarak sevinç, mutluluk ve neşelere ya da hüzün ve kaderlerine paylaşıyorlar.
Değerli dinleyicilerimiz, mutfak kültürü, gastronomi turizmi adlı sohbetimizin devamında, sohbetimizin başında söylediğimiz gibi İranlıların mutfak ve sofra kültüründeki bazı gelenekleri aktardık. Şimdi programımızın devamında İran sofralarının kültür ve besin açısındaki diğer bazı yönlerine değinmek istiyoruz.
İran sofraları farklı dini veya kutlama veya milli bayramların her birinde kendine has renk ve kokusu vardır. Örneğin sofralar Nevruz gibi milli ve tarihi bayramlarda veya Yalda gecesinde o döneme has hazırlanan yiyecekler ve meyvelerle süslenerek donatılır. Örneğin Nevruz bayramının ilk gününde balıklı sebzeli pilav, sebze polo veya Yalda gecesindeki nar ve karpuz gibi.
Buna ilaveten dini merasimlerde örneğin Muharrem ayındaki Aşura Matem günleri veya mübarek Ramazan ayında yılın diğer aylarında çok ender rastlanan yemekler, tatlılar veya adak yemekleri pişirilerek dağıtılması, İran'ın geleneksel yemeklerinden olan helim, çeşitli aşlar, zerde, helva veya Ramazan ayına özel İran tatlılarından zurbiya ve Türkiye'deki tulumba tatlısına benzeyen bamiye. Ramazan ayı ve Muharrem ayının matem günlerine özel olan sofra geleneklerinden biri de burada sevap için Allah rızası yolunda yapılan hayratların ilk sözü söylemesidir. Bu yüzden bu renkli sofralar manevi bir ıtırla donatılır. Zira buradaki herkes bir nevi Allah'ın misafiri sayılır. Üstelik hayratların hazırlanmasında aralarındaki yardımlaşma ve dayanışma ise eşine az rastlanan bir durumdur. Burada tencerelerde pişen sadece bir yemek değil, sofraların arkasında yatan zengin kültür daha çok dikkat çekiyor.
Kültürel yönler ve yemek geleneklerine ilaveten İran yemek tariflerinde birçok konuya dikkat edilmişti. Zira hepsinde yemeklerin sağlıklı yönlerine özen gösterildiği dikkat çekiyor. İran mutfak kültüründe bizim için yararlı olan neleri yememiz veya hangi yemeklerden uzak durmamız gerektiğine dikkat edilmiştir. İran mutfak kültüründe ise geleneksel tıptan kaynaklanan birçok terim vardır. Örneğin, gıdaların özünün soğuk veya sıcak olması veya yemeklerin hafif veya ağır olmasıdır. İran mutfak kültüründe yemek tariflerinde bunlara özenle dikkat ediliyor. İran mutfak kültüründe ise dikkat edilen diğer konu ise İslam dininde de üzerinde çok vurgu yapılan gıdaların helal olmasıdır. İran sofralarında bazı yemeklerin asla yeri yoktur ve buna da asırlardan beri kültürel ve dini bir konu olarak uyuluyor. Üstelik bilimsel açıdan da ispatlanmıştır.
İran'ın zengin mutfak kültürü birçok yerli ve yabancı turistin ülkenin çeşitli yörelerine ve kentlerine ziyaretlerinde bu çeşitlilik ve geleneklerle tanışmasına sebep olmuştur. Aslında milletler ve etnik grupları birbirinden ayıran konulardan biri ise onların yemek çeşitliliği, tarifleri ve yeme adabıdır. Turistler bir başka ülkeyi ziyaret ettiklerinde orada dikkatlerini çeken değişik konuların başında yerli halkın mutfak kültürü ve yemek gelenekleridir. Bu konu ülkeler arasında gastronomi turizmine ilginin artmasına sebep olmuştur. Zira bir yandan bir nevi zengin gelir kaynağı olurken yerli halkın kültürel, dini ve tarihi yönleri de dünyaya tanıtılmış oluyor.
Muhterem dinleyiciler, mutfak kültürüne dahil olan gastronomi turizmi ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin devamında gelecek bölümlerde sizleri İran'ın zengin mutfağı, kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmak için güzel ülkemizin çeşitli bölgelerine yolculuk ederek sizlerle beraber o bölgenin sofrasına misafir olarak İranlıların misafirperverlikleriyle yakından tanışacağız.
Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İsa aleyhisselamın mucizelerle dolu olan yaşamını ve nasıl doğduğunu ele almak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa aleyhisselamdan büyüklükle söz etmiş ve o Hazreti takdir etmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetleri Hazreti İsa'yı ve kitap ve şeriat sahibi olan ulul azm peygamberlerden biri olarak konumundan söz etmiştir. Hazreti İsa mucizevi bir şekilde ve babası olmaksızın doğmuştur. O Hazret Meryem adında pak ve muttaki ve muvahhid bir anneden doğdu. Oysa Hazreti Meryem'in eşi yoktu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İmran kızı Meryem'den seçkin ve pak bir kadın, nurani ve huşu içinde kalbi olan bir kul şeklinde söz etmiştir. Hazreti Meryem çocukluk çağında ilahi peygamberlerden Zekeriya'nın gözetimine verildi ve o Hazret'in elinde yetişti. Genç Meryem büyüdükçe yüzünde azamet ve büyüklük işaretleri daha belirgin hale gelmeye başladı. Hazreti Meryem takva ve marifet ve tevhidde kendi çağının en büyük bilgelerini ve bilginlerini geride bırakacak derecede ilerledi. Hazreti Meryem böylece ilahi peygamber Hazreti Zekeriya'yı bile şaşırtacak makama nail oldu. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 37. ayeti bu konuya temas ederken şöyle buyurmakta. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem, bu sana nereden geliyor der. O da bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir şekilde Hazreti Meryem'i takdir ederken şöyle buyurmakta. Hani melekler demişlerdi, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Hazreti Meryem, alemleri yaratan Allah'a ibadet etmeye hayrandı ve Allah'a kulluk etmekle manevi erdemlerde yüksek derecelere nail oldu. O Hazret her gün tenha bir yerde ve halkın gözünden uzak bir şekilde Allahu Teala'ya ibadet ederdi. Bir gün Hazreti Meryem yine her zaman olduğu gibi Allah'a ibadet ederken halvetinde yabancı bir erkeği karşısında buldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 16 ve 17. ayetinde şöyle okuyoruz. Resulüm, kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Müfessirlerin büyük bir bölümüne göre bu ayetten ruhtan maksat vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselamdır. Bu büyük ilahi melek bir insan görünümünde Hazreti Meryem'e göründü. İşin başında maceradan haberi olmayan Meryem, ibadet ettiği yere yabancı bir insan girdiğini zannetti. Doğal olarak o Hazret'in o sırada aklına neler geldiği bellidir. Çünkü Hazreti Meryem her zaman pak bir insan olarak yaşamış ve halk arasında da paklık ve takvası ile ün yapmıştı. Bu yüzden bu manzara ile karşılaşınca paniğe kapıldı ve Allahu Teala'ya sığındı. Meryem dedi ki, senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen bana dokunma. Hazreti Meryem panik içinde yabancı adamın cevabını bekliyordu. Fakat bu durum pek uzun sürmedi ve yabancı adam konuşmaya başladı. Ve büyük görevini ve risaletini şöyle anlattı. Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin bir elçisiyim, dedi. Bu sözleri duyan Hazreti Meryem bir kez daha kaygılandı. Meryem, bana bir insan eli değmedi, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Ancak ilahi kuryenin cevabını duyunca biraz sakinleşti. Melek, öyledir, dedi. Zira Rabbin buyurdu ki, bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu hüküm ve karara bağlanmış, ezelde olup bitmiş bir iş idi. Yüce Allah bu ayetlerin devamında ise Hazreti İsa'nın doğum macerasını beyan ediyor ve Meryem suresinin 22 ve 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla, karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke, dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Böylece Hazreti Meryem gebe kaldı. Bu yüzden Beytul Mukaddes'ten ayrılmak ve uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Hazreti Meryem sürekli korku ve umut arasında yaşadı. Bazen sonunda bu macera anlaşılacağını düşünüyordu. Çünkü birkaç gün veya birkaç ay bu durumu gizleyebileceğini ve insanlardan uzaklaşarak tanınmadığı bir yerde yaşayabileceğini, fakat sonunda ne olacağını düşünüyordu. Acaba kim bir kadının kocasız gebe kalabileceğini kabul ederdi? Üstelik kendisine yöneltilecek iftiralara karşı ne yapacaktı? Gerçekten uzun yıllar iffet ve takva abidesi olan Hazreti Zekeriya gibi bir peygamberin elinde yetişen ve ahlaki sıfatları ile ün yapan Hazreti Meryem gibi bir insan, bunca manevi sermayeyi birden kaybetmek kadar acı bir durum olamazdı. Öte yandan Hazreti Meryem, bu evladın ilahi vaat edilen peygamber ve semavi bir hediye olduğunu düşünüyordu. Allah-u Teala o Hazreti böyle bir evlatla müjdelerken ve bu şekilde mucizevi bir şekilde yaratırken, asla onu haksız iftiralara karşı savunmasız ve yalnız bırakmazdı. Hazreti Meryem her halükarda sürekli ilahi lütuf ve merhametten yararlandığını ve bundan böyle de yararlanacağını düşünüyordu. Her halükarda bir gün gebelik dönemi sona erdi ve Hazreti Meryem'in yaşamında bir başka zorlu dönem başladı. Bu kez Hazreti Meryem'i doğum sancıları sarmıştı. Öyle ki yaşadığı yerden çıkıp çöllere düştü. Gittiği çölde ne insan vardı ne de sığınacak bir yer. Gerçi bu tür durumlarda kadınlar genellikle yakınlarına ve dostlarına sığınır ve onlardan bebeğini doğurmak üzere yardım alır. Fakat Hazreti Meryem konusunda durum farklıydı. Ve kimsenin bu doğumdan haberdar olmasını istemiyordu. Doğum sancıları başlayınca da Hazreti Meryem çöle çıktı ki halkın gözünden uzak kalsın. Doğum sancıları Hazreti Meryem'in bir hurma ağacının altına çekilmesine sebep oldu. O sırada içini derin bir hüzün ve keder sardı. Şimdi korktuğu ve kaygılandığı o an geldiğini hissediyordu. O hassas andan sonra şimdiye kadar sakladığı durum açığa çıkacak ve imansız insanların iftira ve suçlama oklarına maruz kalacaktı. Bu acı Hazreti Meryem'in omuzlarında ağır bir yük gibi çökmüştü. Öyle ki iradesiz bir şekilde keşke bundan önce ölmüş olsaydım ve büsbütün unutulmuştum dedi. Kuşkusuz sadece gelecekte kendisine yöneltilecek iftiralar Hazreti Meryem'in kalbini burkan tek korku değildi. Gerçi en önemli kaygısı buydu. Fakat şimdi hiçbir yardım olmaksızın tek başına doğum yapması, üstelik tek başına kurak bir çölde ve dinlenecek hiçbir yer olmadan ve yine yiyecek içecek hiçbir şeyi olmadan ve yine doğacak bebeğin bakımı için hiçbir imkan bulunmayan bir yerde doğum yapmak gibi sorunlar da canını iyice yakıyordu. Tüm bunlar Hazreti Meryem'in üzerinde düşündüğü ve hepsine bir çare bulması gereken meselelerdi. Fakat bu zorlu ruhi durum pek fazla uzun sürmedi ve içinde yeni bir umut nuru yanmaya başladı. Ve birden bir ses duydu. Bu ses ayağının alt tarafından geliyor ve şöyle diyordu. Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Bu ses ona asla üzülmemesini ve gönlünü ferah tutmasını ve ona bu mevlüdü veren her kimse onu savunacağını müjdeliyordu. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde
çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Kabe-i Zertüş diye bir bina hakkında bir şey duydunuz mu? Evet, Kabe-i Zertüş yani Zertüşlerin Kabe'si Fars eyaletinin Mervdeş şehri Zengi-Abad köyü yanındaki Nakş-ı Rüstem'de bulunan İran'da eski çağlardan kalan gizemli tarihi bir yapıdır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, bugün sizlere Kabe-i Zertüş tarih yapısından bahsedeceğiz. Bugüne kadar bu yapının ismini hiç duymuş muydunuz? Kabe-i Zertüş, İran'ın Fars eyaletine bağlı Mervdeş ilçesindeki Zengi-Abad köyünün yanında Nakş-ı Rüstem yerleşkesinde basamaklı dörtgen bir taş yapıdır. Bazı kaynaklara göre Turaniler tarafından öldürülen Zertüş'ün gömülü olduğu düşünülen yerdir. Nakş-ı Rüstem yerleşkesi ayrıca Elam, Ahameniş ve Sasanilerin anıtlarını da barındırmaktadır. Bu tarihi bina İran'da eski çağlardan kalan en gizemli yapılardan biridir. Şimdi dilerseniz hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İran'ın güneyinde bir yerde ve Persepolis'e 5 kilometre uzaklıkta Mervdeş'te Nakş-ı Rüstem adlı bir yer bulunmaktadır. Bu alanda M.Ö. 1200'den M.S. 625'e kadar Sürik'i ilgi çeken Eylamlılardan, Ahamenişlerden ve Sasanilere kadar farklı tarihi dönemlere ait anıtlar bulunmaktadır. Bu alanda 4 büyük Ahameniş kralının mezarları, Sasani döneminden kalma çeşitli kabartmalar ve Zertüşlerin Kabe'si anlamına gelen Kabe-i Zertüş yapıtı bulunmaktadır. Kabe-i Zertüş, Ahameniş krallarının mezarının önünde bulunan Rüstem desenli taş yapının adıdır. Kabe-i Zertüş'ün inşasının İran'ın Zertüş peygamberi yani Zertüş ile hiçbir ilgisi yoktur. Ahameniş döneminde Kabe-i Zertüşt adını verdikleri yer hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yapının doğu tarafındaki kitabeden Sasani döneminde Beni Hank olarak bilindiği anlaşılıyor. Bilindiği gibi Sasaniler İran'da M.S. 224 ile 651 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Miladi 14. yüzyılda antik İran'ın kalıntılarını tanımlama ve adlandırma dalgası başladı. Diğer kurumlarda olduğu gibi kalıntıları adlandırmak için Kur'an'daki ve Şehnama'daki karakterleri kullandılar. Burayı da Zertüşt'e atfetmişler ve ona Kabe'yi Zertüşt adını vermişler. Fakat burada hiçbir zaman Zertüşt türbesinin bulunmadığı görülüyor. Yerel halk burayı müzik aletlerinin çalındığı mekan anlamına gelen Korneyi Hane veya Negarhane olarak biliyordu. Ancak buradan hiçbir müzik aleti izine rastlanmadığını da belirtmek yerinde olacak. Evet, bu binanın içinin bir kısmı dumanla kaplı olduğundan Avrupalılar burayı ateşe tapınma yeri olarak tanıtmışlar. Zertüştçileri de yanılgıya düşürerek ateşe tapındıklarına inandıkları ve Müslümanların ibadethanesinin de nispeten benzer bir yapıya sahip olduğu için burayı Kabe-i Zertüşt olarak adlandırmışlar. Elbette Avrupalılar açısından bu binanın beyaz zeminindeki siyah taşlar Kabe'nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah Hacerul Esved'i andırıyor. Bu benzerlik bu binanın Kabe-i Zertüşt olarak adlandırılmasında etkili olmuştur. Uzmanlar büyük bir ihtimalle Kabe-i Zertüşt'ün M.Ö. 520 civarında yani Persepolis'in inşasıyla neredeyse aynı zamanda inşa edildiğini inanıyor. Bu yapının mimarisinin benzerliğinden ve taşların tutturulma şeklinden bunu bilmekteyiz. Zertüşt Kabe'si dağdan 46 metre uzakta 2. Darüş'ün anıtının tam karşısında yer almaktadır. Dikdörtgen planlıdır ve tek giriş kapısı bulunmaktadır. Yapının malzemesi beyaz kalkerdir. Giriş kapısı 30 basamaklı taş bir merdivenle içerideki odaya açılmaktadır. Taş parçalar dikdörtgen şeklinde olup harç kullanılmadan basitçe üst üste yerleştirilmiştir. Birbirlerine kırlangıç mafsalları ile bağlanırlar. Yani yaklaşık 12 metreye kadar ulaşan kulenin ne gibi bir fonksiyon taşıdığı yönünde farklı iddialarda bulunmaktadır. Binanın yapımında mermer kireç taşı kullanılmış olup dönemin mimarları dıştaki çift taraflı nişlerde siyah ve gri taşlar kullanarak renk kombinasyonu oluşturmuşlardır. Binanın dört tarafında da dört adet çukur bulunmaktadır. Bunlar arasında aslında binanın kör pencereleri sayılır ve binaya daha iyi bir görünüm kazandırmıştır. Mimarisi Kabe-i Zertüşt'e benzeyen çiçek ve bitki desenleriyle kaplı Pasargah Süleyman Hapishanesi'nin kapısının kalıntıları bulundu. Dolayısıyla Kabe-i Zertüşt'ün giriş kapısının da muhtemelen böyle bir desene sahip olduğu varsayılabilir. Böylelikle normalde Kabe-i Zertüşt binasının içinde hiçbir ışığın görülmediğini de belirtmek gerekecektir. Kuzey duvarındaki yapıya girişte her biri 2 metre uzunluğunda 30 basamak bulunmaktadır. Bu merdivenlerin üst kısmı Kabe-i Zertüşt'ün tek girişidir. Bu bölümün alt kısmında bırakılan izlerden bu mekanda alt kısmında ağır bir kapının olduğu görülmektedir. Buna göre Kabe-i Zertüşt kapalı bir odaydı. Bu kapıdan geçerek yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde kare bir odaya girilecektir. Ana bina 3 platform üzerinde yer almakta olup 1. platform ile zemin arasındaki mesafe 27 santimetredir. Bu platformlar dahil tüm binanın yüksekliği yaklaşık 14,12 metredir. Kabe-i Zertüşt kendine has bir mimariye sahip olmasına rağmen bu tip mimarinin benzerlerini Fars eyaletinin diğer bölgelerinde de görebilmek mümkün. Bunlar arasında Pasargat'ta Süleyman'ın hapishanesi ve Kamboçya türbesi olarak da bilinen ve Kabe-i Zertüşt'ten önce yani Pasargat saraylarıyla aynı zamanda inşa edilmiş bir bina bulunmaktadır. Ayrıca Persepolis'teki 3. Erdeşir'in mezarının önündeki Kabe-i Zertüş odasında da benzer bir kapının bulunması, Persepolis'teki kral mezarlığının önünde de muhtemelen böyle bir yapının bulunduğunu ortaya koyuyor. Kabe-i Zertüş'ün üzerinde yapılan birçok araştırmaya rağmen bu yapının kullanımına ilişkin detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Bazılarına göre burası ana mezarların inşasına kadar kralların mumyalarının saklandığı yer iken bazıları da burayı belgelerin ve kraliyet bayraklarının saklandığı yer olarak biliyor. Ateş çukuru, mezar ve diğer manzaralar bu yapının kullanımına ilişkin olarak sunulanlar arasında yer almaktadır. Ki bunlara daha sonra değineceğiz. Ravinson ve Walter Henning gibi kişilerin bakış açısına göre Kabe-i Zertüş, tüzüklerin, bayrakların ve dini belgelerin saklandığı bir yerde ve İbni Belhi'de adı geçen yeri Avesta'nın saklandığı yer olarak görüyordu. Ancak bu binanın iç kısmının çok küçük olduğunu ve içine yalnızca iki veya daha fazla kişinin sığabileceğini, hükümet belgelerinin ve tüzüklerin saklanması için daha büyük bir yer gerektirdiğini belirtmek gerekir. Öte yandan imparatorluk sarayları ve idari teşkilat binaları bulunmasına rağmen saraylardan uzak bir yer olan Kabe-i Zertüş'ün o dönemde belge depolamak için kullanılması pek kabul edilemez. Birçok araştırmacının bakış açısına göre ise bu bina Ahameniş krallarından birinin mezarıyla ilgiliydi. Kabe-i Zertüş'ün çevresinde bulunan türbelerden ve Nakş-ı Rüstem çevresinden biraz uzakta olduğunu da belirtmek gerek. Bu mezarlar aynı inşaat süresine sahiptir ve daha sonra Nakş-ı Rüstem'in geri kalanından bir sur zinciriyle ayrılmıştır. Bu ayrım hepsinin kökeninin aynı tipte olduğunu gösterebilir. Ancak yapılan araştırmaların bu konuyu doğrulamadığını, bu yapının duvarındaki yazıtların mezar olduğunu göstermediğini de belirtmek yerinde olacaktır. Kabe-i Zertüş'ü türbe olarak savunanlar, binanın giriş kapısının Ahameniş krallarının mezarlarının giriş kapısıyla aynı olduğunu belirtiyor. Binanın yapısının taştan yapılmış olması ve Zertüş mezarlarının özelliklerinden biri olan toprağa değmemesidir. Ayrıca Zertüş geleneğinden gelen kule benzeri mezar geleneği daha sonraları da devam etmiştir. Odanın güneybatı köşesindeki siyah isin görülmesi, Engelbert Kampfer'in buranın bir ateş tapınağı olduğunu öne süren ilk kişi olmasına neden oldu. Ancak kutsal ateşi orada tutmuş olmaları da muhtemeldir. Bir süre sonra bu durum bir son yazıtıyla bir ölçüde doğrulanmıştır. Bu yazıtta ben Darius, Mug'un yıktığı türbeleri yeniden inşa ettim deniyor. Ancak Kamboçya ve Darius zamanında Gumat Mug tapınakları yıktı. Darius da kendilerinki gibi bir tapınağı yeniden inşa etti. Bazı Pers krallarının sikkelerinde Kabe-i Zertüş gibi üzerinde veya içinde kraliyet ateşinin yakıldığı bir yapının bulunduğunu belirtmek gerek. Ancak sikkelerdeki görüntünün Kabe-i Zertüş ile ilgili olmadığını da belirtmek istiyoruz. Çünkü madeni paranın üzerindeki binanın yüksekliği 2 metreden fazla değildi. Bu resimdeki binanın platformu 2 basamaklı olup herhangi bir merdiven görülmüyordu. Ancak Kabe-i Zertüş'ün içinde ateş yakılamayacağını da belirtmek gerek. Zira yeri ayrılmış ve bir gaz lambası bile yalnızca birkaç saat yanabiliyor. Aslında daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. Bu binanın içinde duman çıkışı görülmüyor ve giriş kapısı da sürekli kapalıydı. Kimileri Kabe-i Zertüş'ü bir zaman ölçer olarak görüyor. Arkeoloji araştırmacısı Rıza Muradi Gıyas Abadi'nin yaptığı araştırmaya göre Kabe-i Zertüş yılın günlerinin öğrenildiği bir yerdi. Ona göre giriş kapısının kör pencereleri ve karşılıklı basamakları ile kronometrenin yapısı yılın günlerini ve güneşin dolaşımını ölçmek için yılı, mevsim değişimleri ve gece gündüzü saymak için kullanılıyordu. Elbette bu hipotezi reddetmek için birkaç neden de bulunmaktadır. Buradan hareketle her bölgedeki coğrafi kuzey yönünden manyetik kuzey yönünden farklı olabileceği ve bu sapmanın burada da mevcut olduğu belirtiliyor. Gıyas Abadi'nin 18 derece olarak kabul ettiği coğrafi kuzeye göre bu binanın sapmasının 15,5 derece olduğu belirtiliyor. Tüm bunlara rağmen Kabe-i Zertüşt'ün inşası yönünde kesin bir kullanım henüz doğrulanmamış ve bu gizem çözülmemiştir. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz biraz da bu binanın keşfedilmesi ve Kabe-i Zertüş'te bulunan yazıtlardan bahsedelim. Batı dünyası seyyahlarının İran'a gelmeye başlamalarından beri, özellikle Safavi döneminden itibaren pek çok kişi devasa ve görkemli Kabe-i Zertüş'ü ziyaret etmiş, gözlemlerini ve ön çizimlerini kaydetmiştir. Fakat 20. yüzyıla kadar bu yapının alt kısmının neredeyse yarısı hala toprağın altında bulunmaktaydı ve incelenmesi gerekiyordu. Bu gizemli yapıyla ilgili ilk bilimsel yorumlar neredeyse 90 yıl öncesine dayanıyor. 1930'lu yıllardan Chicago Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden bir heyetin Persepolis'e gitmesiyle Kabe-i Zertüşt'ün incelenmesine başlanmıştır. Amerikan heyetinin ilk başkanı Ernest Herzfeld, Nakş-ı Rüstem koleksiyonunun ana bölümünün Kabe-i Zertüşt'ü de içeren kerpiç bir surla çevrili olduğunu fark etti. Herzfeld, kral mezarlarını ve Kabe-i Zertüşt'ün Ahmeniş dönemine ait olduğundan emindi. Ancak Nakş-ı Rüstem'in surlarının tarihinin Sasani döneminin başlarına dayandığını tahmin ediyordu. Fakat kendisi bu höyüğün kazılıp incelenmesine kadar kesin tarihlemesi üzerinde düşünülmesi gerektiğine inanıyordu. 6 yıl sonra bir sonraki denetçi olan Eric Schmidt 1936'da Kabe-i Zertüşt'ün bazı kısımlarını kazarak temelini ortaya çıkardı. Bu kazılar sırasında Kabe-i Zertüşt'ün doğu duvarında Sasani padişahlarından 1. Şapur'a ait Orta Farsça veya Pehlevi dilinde bir yazıt bulunmuştur. 3 yıl sonra ufukta 2. Dünya Savaşı'nın kara bulutları belirirken Schmidt son saha gezilerinden birinde Kabe-i Zertüşt'ün çevresindeki diğer bölgeleri de araştırdı. Ve batı duvarında Farsça bir kopya daha buldu. Ve güney duvarında Şapur'un yazıtının Yunanca versiyonunu keşfetti. Ateş tapınaklarının oluşumu ve sapkın ibadet edenlerin ıslahı da bu kitabede bahsedilen diğer konular arasında yer almakta olup 1. Şapur zamanında ele geçirilen devletlerin bir listesinden bahsedilmekte ve sonunda da dua yazılmaktadır. Bu yapının kullanımının gizemini çözmek için yapılan tüm çabalara rağmen arkeologlar hala bu yapının varlığına ve neden inşa edildiğine dair kesin bir sebep bulabilmiş değiller. Ancak Kabe-i Zertüşt, İran tarihinin ve medeniyetinin gizemli hazinelerinden biri olarak biliniyor. Evet arkadaşlar, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız bizi dinlerken keyif almışsınızdır. Podcast'imizin içeriğini beğendiyseniz mutlaka arkadaşlarınıza tavsiye edin ve farklı sosyal ağlarında paylaşın. Bir sonraki sohbetimizde sizleri İran'ın bir başka tarihi hazinesiyle tanıştıracağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.